Ayrım 7.
Sayfa 60. Söyleniyor, yürüyordu öfkeli. Karnı da acıkmıştı. Güneşin yükselişini seyrediyordu. Burun deliklerini açıp kapıyor, taze ot kokusu alıyordu. Beslemeyi ensesinden kavramış, sürüklüyordu. Marulio soluk soluğa elindeki koca sepetle yürüyordu. Bir ara yağmur yumru olmuş terlikleri ayaklarından fırladı, alıp sepete dolmaların üstüne koydu. Hanımının ardından yalın ayak koşmaya başladı. Penelope kadın Ayamina Kilisesi'nin önünde durdu, istavros çıkardı. Ayaminam diye mırıldandı. Bilirsin ne iştahlı olduğumu, yardım et bana. Sesler, kahkahalar duyuldu. Sokak çocuk dolmuştu, kampana çalmıştı. Çocuklar okula doğru koşuyor, Penelope kadının yüreği kabarıyordu. Durup çocuk kalabalığını seyretti göğsü kabararak. Eh dedi içini çekerek, tüm şu yavrular benim olaydı. Varsın birkaçı da Dimitro'nun sulbundan olmasındı. Tanrım günahımı bağışla. Bir an gözleri buğulandı. Aklından bir sürü erkek geçirdi. Sokaklarda, köyde, düşlerinde gördüğü yiğitlerdi bunlar. Günaha giriyorsam eğer Tanrım affetsin. Ama Barbayani'nin karısı haklı. Kim bilir kaç erkekle çocuk yapmıştı. Bir Allah bilir komşum Karayorgis'in karısı Katinçna'yı kimden edindiğini. Barbayani de huylanmıştı adam akıllı. Varsın ona deli desinlerdi. Boynuzları görüyor, onlara dokunuyor, elleriyle sıvazlıyordu. Ama ne gelirdi elinden garibin? Bir seferinde çok hastalanmıştı. Karısını çağırmıştı. Ulan karı, Allah'a inanıyorsan bana doğruyu söyle. Tüm çocuklarımız benden mi? Kadın susuyordu. Karı konuşsana, söylesene doğruyu. Bak öleceğim işte, korkma. Ya ölmezsen diye karşılık vermişti kadın. Ya ölmeyi verirsen? Bu olayın anısıyla Penelope kadın gülümsedi. Çocukların geçmesi için çekilip yol açtı. Gözüne komşusu Kaptan Mihal'in karısının çocuğu Trasaki ilişti. Trasaki, Trasaki diye seslendi. Sepete el attı çocuğa bir portakal vermek için. Trasaki nasıl duyardı sesini? Kollarını iki arkadaşının omuzlarına atmıştı. Sağında Mastrapas'ın oğlu Manol, solunda Karayorgis'in veledi Andriko konuşarak gidiyor, kahkahalar atıyorlardı. Dünkü olayı anlatıyorlardı birbirlerine keyifli keyifli. Sınıfın kapısının eşiğine bir avuç saçma dökmüşlerdi. Öğretmen Titiros, sırtı kapıdan yana dönük kendilerine pazar gezintisinde söyleyecekleri şarkıyı öğretirken, bahar geldi, çiçekler açtı, çocuklar avaz avaz şarkı söylüyorlardı. Titiros da keyfe gelmiş, değneğini kaldırmıştı. ''Hadi çocuklar, hep birlikte bahçeye çıkalım da orada öğrenelim şarkıyı.'' Öbür gün üç kemerlerden geçerken mahcup olmayalım. Marş marş. Önden kendisi yürümüştü heybetlice. Tam hızla eşiği aşacağı an saçmalara basmış, ayağa kaymış, çuval gibi yığılıvermişti yere. Gözlüğünün camları tuzla buz olmuştu. Kemikleri kırıldı mı dersin diye sordu Andriko. Belki de kırılmamıştır. Trasaki onu avuttu. Kırdı, kırdı kemiklerini diyorum, kırdı. Krak diye bir ses duymadın mı? İşte kırılan kemiğin sesiydi o. Gördünüz mü nasıl of diye bağırdı dedi Manol sevinçle ellerini ovuşturarak. Mutlaka kaburgaları kırılmıştır. Kalkamaz artık. Of of diye bağırdıydı. Gözlüğünü arıyordu. Böylece pazar gezintisinden kurtulduk çocuklar. Dediğimiz şeyi yaparız tamam mı? Tamam diye bağırdılar öteki iki kafadar. Bir köpek geçiyordu yanlarından. Taş alıp hayvanı kovaladılar. Ayamina kilisesinin yanındaki tekkede şamata duydular. Kavga oluyordu. Durdular. Hamide Molla, efendi nayı pataklıyor besbelli dedi Trasaki. Durun da matrak geçelim. Ayaklarının ucunda yükselip sokağa açılan demir parmaklıklı pencereden içeri baktılar. Avlu yeşil çimenlerle kaplıydı. Tam ortada da evliyanın yatırı, yatır bez parçalarının içinde kaybolmuş gibiydi. Yatırın kenarında yaşlı ana, saç baş karışık, yalın ayak, iri burunlu, bir eliyle ensesine yapışmış, öbür elinde çatal bir sopa oğlunu korkutuyordu. Allah'tan korkmuyor musun diye bağırıyordu. Gene mi Orum'un evine domuz eti yemeye, şarap içmeye, kafir olmaya gittin? Kitleyeceğim seni içeri, kabak kafalı geberteceğim seni dayaktan, gitmeyeceksin. Efendine anasının pençesinden kurtulmaya çalışıyordu. Sızıldıyor, haykırıyordu boğulurcasına. Gitmeyeceksin oraya diye bağırıyordu kadın oğlunu tartaklayarak. Gitmeyeceksin. Her gidişinde olan rezillikleri unuttun mu? Ayılınca pişman oluyorsun, gözyaşları döküyorsun. Sarığını başından atıp kelini çıkarıyorsun meydana. Kelini at fışkısı sürüp sokaklara düşüyorsun eşek gibi anıra anıra. Rumlar peşine düşüp seni limon kabuğu yağmuruna tutuyorlar. Efendine Kavalina, Kavalina diye bağırıp alay ediyorlar. Şuracıkta yatan mübarek adamdan, dedenden de mi utanmıyorsun? Bağırıyor, yırtınıyor, beddualar yağdırıyor, renkli paçavralar bağlı yatırı gösteriyordu. Gece gündüz hep onu düşünüyorum diye bağırdı Efendina, ellerini havaya kaldırdı. Yemin ederim ana, hiç aklımdan çıkarmıyorum. Peki öyleyse niye böyle nefsini kirletiyorsun? Evliya olmayacak mıyım ben de dedem gibi? Nasıl evliya olurum günah işlemezsem, nefsimi kirletmezsem? Günah işlemezsem nasıl pişmanlık gösterirsin ana? Nasıl gözyaşı döküp ağlarsın ha? Nasıl yalvarırsın Cenab-ı Hakk'a? Kelimimi göstereyim yani millete? Hayır, nasıl evliya olurum ben öyleyse? Hamide Molla'nın ağzı açık kaldı. Bir oğluna, bir yatıra bakıyor, susuyordu. Deli oğlu haklı olmasındı sakın. Şurada yatan evliya için ihtiyarlardan dinledikleri, kendi dedesi için söylenenler doğru olmasındı. Tüm ömrü boyunca belalı, gözünü budaktan sakınmaz olduğu, yaşlanıp içi geçince şaraptan, et yemeklerinden ve kadınlardan el ayak kesilince işi evliyalığa döktüğü. Aya Katarina Camii'nin minaresine çıkıp oradan aşağı inmek istemediği, yemeden içmeden orada oturup ağlayarak, gözyaşları dökerek Tanrı'ya yalvardığı, tam 7 gün 7 gece orada uluduğu, sonra da avaz avaz bağırıp büyük kalenin göklerini korkudan uçuşan kargalarla doldurduğu. Tanrım ona acımıştı da gagalasınlar, yiyip bitirsinler diye kargaları yollamıştı, daha fazla işkence çekmesin diye. Evliya olmanın yolu bu olmasın da sakın. Hamide Molla'nın kafası karışmıştı. Nazlı oğlunu bir güzel pataklasın mıydı, yoksa elinden tutup avlunun orta yerine getirsin, tir tir titreyen bedenini güneşletip ısıtsın mıydı, bilemiyordu. Çatal sopasını yatıra dayadı, pençesini Efendina'nın boğazından ayırdı, elini uzatıp suratını karışladı. Ne istersen yap dedi, ye iç için çıksın, sonra da keline at fışkısı bula. Avlunun kenarına gitti sürünerek, bitkin güneşlenmek için. Yazık dedi Andriko, dayak atmadı ona. Meraklanma dedi Trasaki, yarın babam onu bir güzel benzetir. Arkadaşlarını itti, hadi gidelim dedi. Yarın güneş battıktan sonra sen gör panayırı. Gelip sizi alırım. Sapanlarınızı da yanınıza almayı unutmayın. Ben de bir ip alırım. Ben de bir sopa dedi Andriko, ben de bir kazık diye ekledi Manol. Fragato'nun oğlu Nikola'yı da yanımıza alalım, güçlüdür o. Ya babası bizi görürse dedi Manol, durakladı. Püf, varsın görsün dedi Tresaki küçümseyerek. Dayak mı atar o? Giritli değil ki, şıralı. Kaldırabilecek miyiz acaba onu dedi Andriko. Tam 100 okka tartıyor. Ya bağırırsa? Tresaki kaşlarını çattı. Dinle beni Andriko dedi. Bu işler yürek ister. Sende o yürek yoksa bas git, başkasını bulurum. ''Ben mi?'' dedi Andriko alıngan. ''Dağ gibi yüreğim var benim.'' ''Onu yarın görürüz.'' dedi Trasaki. Adımlarını sıklaştırdı. Okula yaklaşmışlardı. ''Şimdi tıs.'' diye komut verdi Trasaki. ''Ağzınızdan laf çıkmasın ha, sonra karışmam. Babam yarın fitil gibi sarhoş olur, serbest kalırım. Siz de tüyersiniz evden. Kiliseye gece ayinine gidiyoruz dersiniz.'' ''Analarınızdan birer metelik alırsınız mum yakmak için. Leblebi alırız.'' ''Kıza mı ikram?'' dedi Manol. ''Ne ikramı be?'' dedi Trasaki. ''Öğütmek için.'' Tam bu sırada Kaptan Mihal başındaki mendil kaşlarının üstünde uğursuz tepeden geçiyordu. Solunda deniz kaynıyor, sağında tüm kayalık, demir kayalık, vahşi tepe, sessizlik içinde. Oradan her geçen Hristiyan durup istavros çıkarır, Osmanlı'yı lanetle anar. Hangi kuytusunu kazsan, hangi mağarasına girsen, mutlaka öldürülen Hristiyanların kemiklerini bulursun. Kaptan Mihal istavros çıkardı. Bu kayalıklarda bundan 10 yıl kadar önce kardeşlerinden biri Hristofis, 2 oğluyla birlikte can vermişti. Birkaç gün sonra kargaları izleyerek cesetlerini bir çukurda bulmuşlardı birbiri üstünde. Dilleri kesilmişti. Çünkü akşamüstü Çakırkeyf buradan geçerken Moskov türküsünü söylemişlerdi. O gün Trasaki'yi vaftiz etmişlerdi. kardeşiyle yeğenleri Çakırkeyif köylerine dönüyorlardı. Denizi seyrediyorlar, Moskov'u çağırıyorlardı uzaklardan. Kendilerini Türkler gözetliyordu. Pusuya düşürüp vurmuşlar, sonra da dillerini kesmişlerdi. Zavallı Girit diye mırıldandı Kaptan Mihal, kısrağını mahmuzladı. Kaç kuşaktır bağırıp durursun ama seni duyan kim? Tanrı da korkutulmak ister mucizesini yaratmak için. Yeryüzünün tüm güçlüleri de korkutulmak isterler. Al tüfeğini eline yeni baştan. Senin Moskov'un odur, başkası değil. İçini çekti. Deniz kıyısından ovaya, oradan da dağlara vurdu. Bakışları bulanıktı, burun delikleri oynuyordu. Girit kayalıkları, kekik ve ada çayı kokuyordu. Güzel yer şu Girit ve selam diye mırıldandı. Güzeldir, güzel. Kartal olaydım da göklerin doruğundan seyredeydim onu be. Gün kavuşağında üstünden geçen bir kartal olsa, gerçek nasıl da seyrederdi kana kana onun güzelliklerini. Tüm sağlam yapılı, diri, güneş yanığı gövdesinin dipdiri salındığını, kıyılarının pırıl pırıl yandığını, yer yer bembeyaz kumsal, yer yer sert kırmızı toprak, kan kırmızısı. Köyleri de seyrederdi doyasıya, manastırları, ufak kiliseleri, kır kiliselerini, demir kayalıkların yarıklarında bembeyaz, pırıl pırıl ya da toprağın içine gömülü olan kiliseleri. Osmanlı çizmeleri altında inleyen üç dertli kentini, Venedik rıhtımlarını, Türkleştirilmiş kiliselerini, Hanya'yı, Resmo'yu, Büyük Kale'yi. Tanrı da Kartal'ın daha da üstünden bunları görebilirdi, Girit'in güzelliklerini. Kuşaklar boyu onu unutmamış olsaydı, tüm varlığıyla Osmanlı'nın ellerine teslim etmemiş olsaydı ruhuyla birlikte. Yok, ruhunu değil. Çünkü Giritliler dayanıyordu, diretiyorlardı. Tanrı'nın mührünün altına kendi mühürlerini basmak istemiyorlardı. Haksızlıktır bu diye haykırıyorlardı başlarını göğe kaldırarak. Bu tanrısal haksızlığı ortadan kaldırmak için savaşıyorlardı birer iyi Hristiyan olarak. Tanrı da bir savaşçıdır diyorlardı. Kim bilir nerelerde savaşıyordur, bir başka gezegende, başka Osmanlı'yla. Seslenelim kendisine, kulak versin bize. Başka uluslar, başka insanlar Tanrı'ya duayla, gözyaşlarıyla seslenirler. Ya da sabırla, usla, anlayışla. Ya da küfürle, günahla. Giritli tüfekle seslenir. Tanrı'nın kapısı önüne gelip yaylım ateş eder sesini duyurmak için. Başkaldırı, isyan diye kükrer. Sultan ilk tüfek sesini duyar duymaz, paşalarının nizamiyesini, kazıklarını seferber edip yollar oraya. Küstahlık diye haykırırlar Frenkler, çelik zırhlılarını yollarlar Asya'nın, Avrupa'nın, Afrika'nın orta göbeğinde Azrail'le boğuşan minnacık sandalı batırmak için. Sabırlı olun, makul olun, ellerimi kana bulamayın diye yalvarır fukaralar anası Yunanistan, tir tir titreyerek. Ya ölüm ya özgürlük diye karşılık verirler buna Giritliler, Tanrı'nın kapısını gümbürdeterek. Başlangıçta her kuşakta için için, daha sonraları da özellikle Büyük Başkaldırı'dan, Mora isyanından sonra özlemler keskinleşti, öfkeler daha da hızlı yürümeye başladı. Girit'in gönlünde hakaret, haksızlık, çekilen acıların birikimi oluyor, yüreği kabarıyordu, taşıyordu. O dayanılmaz kurtuluş özlemiyle aklı yerinden oynuyor, kendisini pençeleri arasında kıvrandıran o korkunç ejderhayı yutmak için saldırıyordu. Kendi kendini yiyip bitiriyor, köylerini yakıyor, zeytinliklerini, bağlarını köklüyor, Girit dolaylarından Tanrı'nın eşiğine dek cesetler yığılıyordu üst üste ve yeniden kanlar içinde ejderhanın pençesine düşüyordu Girit. 866'da Arkadi Manastırı havaya uçtu. 878'de yeniden ayağa fırladı ama gene yere düştü. Yeniden haksızlık ve çekilen acıların birikimi başladı. Şimdi de şu 889 yılının eşiğinde Girit'in yüreği gene taşmaya başladı. Köylerde Hristiyanlar feslerini yana yıkıyor, avuçları karıncalanıyor, kuzey yönüne başlarını çevirip bakıyorlar Yunanistan'a, daha da ötelere Moskova. İçlerindeki dedeler uyanıp kıpırdıyor, evlerde, köylerde akla yer kalmıyor, uykuları kaçıyor. Pazar günleri ya öğretmene, ya papaza, ya da halk ozanına Girit'in çektiklerinin öyküsünü söyletiyor, türküsünü okutuyorlar içlerindeki hıncı körüklemek, karara varmak amacıyla. Hemen her bahar vakti uyanan ilkbahar toprağı, ısınıp kıpırdayan yaratıklarla birlikte Giritli'nin yüreği o harcanmamış artık gücün etkisiyle kızışıp şahlanıyordu. Bunu Osmanlı çok iyi biliyor, gemlemek için fermanlarını ve nizamiyelerini gönderiyordu. Kaptan Mihal'in de yüreği kabarmıştı. Girit'in çektiği acılar dayanılır değildi. Kısrağını mahmuzladı, uğursuz tepeyi geçti, kırmızı topraklara, Ruses'e girdi. İnce kumluğa doğru kıyı kıyı yol aldı. Acıkmıştı. Dul kadının hanında atından indi. Hancı kadın karşıladı kendisini. Sağlam yapılı, şen bir duldu. İyi besili, üstü başı kirli, taze soğan ve kimyon kokuyordu. Kaptan Mihal yüzünü çevirdi. Cilveli, kıvırıcı karılardan hoşlanmazdı. Önündeki yola, denize bakıyordu. ''Hoş geldin Kaptan Mihal, yeller attı seni buralara.'' dedi dul kadın, gözlerini oynattı baygın baygın. ''Oruçlu değilsen taze soğanlı, kimyonlu ada tavşanım var. Bir yahni ki ağzına layık.'' Kaptana bir sandalye uzatmak için eğildi. Göğsünün hafif tüylü, gölgeli, davet edici çatalı belirdi. ''Et ye Kaptan Mihal'' diye üsteledi gözünü kırparak. ''Yolcusun, günah sayılmaz.'' Kaptan Mihal kızdı. Kadından, yemekten, aç erkekten nefret eder oldu bir an için. ''Bir şey istemem.'' dedi. ''Aç değilim.'' Kısrağını atlayıp yola koyuldu. Tepelerden inip düzlüğe vardı. Barışçıl, iyi niyetli yeşillikler, arı uğultusu, geçen yıl bıraktıkları yuvalara güven içinde dönüp yerleşen kırlangıçların cıvıltısı. Tüm Girit şu bir Nisan günü pırıl pırıl, mutlu sanki, uysal ilkbahar güneşinde. Ama Kaptan Mihal'in gözleri hiçbir şey görmüyor, yalnız atını koşturuyor. Nereye gidiyordu? Bugün gün ağarırken nerelere gitmek için yola çıkmıştı? Kimin peşindeydi? Kim onun peşindeydi? Aklını bir bulut kaplamıştı, güneşli kıyılar donuklaşmıştı. Yol bir ırmak gibi akıp gidiyordu. Uzaklarda Resmo tepeleri duman gibi kıpırdamaya başlamıştı. İki ihtiyar köylü eşeklerinin sırtında ellerini göğüslerine koyup selam verdiler. ''Çok yıllara Kaptan Mihal.'' Kaptan Mihal ihtiyarların farkına bile varmadı, selamlarına karşılık vermedi. Kafası şimdi Nuri Bey'in konağında dolaşıyordu. Bir hırsız gibi yüksek duvarı ölçüp biçiyor, neresinden atlayıp gireceğini hesaplıyordu. Sonra Kaptan Mihal'in kafası yeniden karıştı. Bahçeye atladıktan sonra hangi yöne gideceğini kestiremiyordu. Alnı tere bulanmıştı. Elini kuşağına atıp bıçağının sapını tuttu. Köpeğin hakkı var. İkimizden biri fazla şu dünyada. Bıçağının sapını sıkıp hayalinden duvarı aştığını, bahçeye daldığını, saksılar arasından yürüdüğünü geçiriyordu. Kırmızı yeşil camlı fener hala yanıyordu. Yukarıdan kafesli pencerelerden kadın gülüşmeleri duyuluyordu. Alnındaki ter damlaları birden boynuna, koltuk altlarına doğru iniverdiler. Kafasında bir kıvılcım parladı. Hatırlamıştı. Bu eve insan öldürmek için girmemişti. İçine yeni bir şeytan yerleşmişti. Davetsiz, şeytan soyundan bir şeytana da benzemiyordu. Alaycıydı, küstahtı, mis kokuyordu. Yüzü ise ne ayıp, bir kadın yüzüydü. ''Bire Kaptan Mihal, sende hiç utanma yok mu?'' diye gürledi. ''Bu hale mi düşecektin?'' Atalarının mezar kapaklarını kaldırdıklarını gördü. Beddualar, lanetler yağdırdıklarını duydu. Geri dönüp baktı. Yumruğunu sıktı. ''Ey atalar, girin bakalım toprağın altına. Yaşıyorum ben, kumanda bende. Bağırmayın bakalım öyle.'' Başındaki mendile alnının terini sildi, yeniden aklı başına geldi. Çevresindeki tepeler yerine oturdu, kıyılar ışıdı. Ayaklarının altındaki ırmak kurudu, yeniden yol oldu. Lazaretos kapısından neden çıktığını, nereye gittiğini şimdi hatırladı. Dün Nuri Bey'e söz vermişti, sözünü tutmalıydı. Kardeşi Manusaka ile konuşmak için Ayayani köyüne gidiyordu. Soyunun kökleri Petrakefalo bucağındaydı. Ama büyük kaleye bir saat kadar uzaklıktaki bu bahçelerle çevrili Ayayani köyüne yıllarca önce talihin yeli Manusaka'yı alıp bir tohum gibi bırakmıştı. Tohum tutmuş, kök salmış, gelişmişti. Şimdi köyün göbeğinde koca bir meşe gibi dal budak salmıştı çocukları torunlarıyla. Ana toprağın memelerini emip duruyordu. Unutulmaz bir gündü. Eylül'ün 14'ü. 866'larda Manusaka tayfasıyla Osmanlı peşinde dolaşırken bu Ayayani köyünü basmıştı. Evlerden birinin kapısı önünde bir tazecik saçını başına yoluyor, ağlıyordu. Az önce şurada kapının eşiğinde kocasını boğazlamışlardı. Daha yeni evliydiler. Kadıncağız Tanrı'ya sesleniyor, haksever olmadığından, Hristiyanları değil Osmanlıları sevdiğinden yakınıyordu. Manusaka o sıra 40 yaşlarındaydı. 2 yıl önce de dul kalmıştı. Genç dulu görünce yüreği hop etmişti. Adamlarına avluda yemek yemelerini söyledi, kendisi eve girdi. Barut dumanlarından kapkaraydı. Saç sakal karışık, korkunç bir görüntüsü vardı. Kadın onu böyle görünce ödü patladı korkudan. Meryem anam diye bağırıp yüzünü önlüğüyle kapadı. Manusaka elinden geldiğince tatlı yüzle genç dula yaklaştı. Ağla kadınım dedi. Dilediğince ağla da ferahla. Benim de bir karım vardı ama Osmanlılar öldürdü. Ben de ağladımdı. İçime akıttımdı gözyaşlarımı, ferahladımdı. Kadının yanı başına çöreklendi, ağlamasını seyretti, bekledi. Kadına bakıyor, yüreği yerinde duramıyordu. Ah onu kolları arasına alıp sıkabilseydi. Göğsü bağrı açık, acıdan kendinden geçmiş, tere bulanmış, mis gibi kokuyordu. Manusaka ömrü boyunca bir kadına bunca istekli bakmamıştı. Kadının omzuna elini uzattı, tatlı tatlı kaydırdı yavaş yavaş. Yeter artık dedi yumuşakça. Yeter, gözlerim bozulacak kadınım. Canım aşkı için dünyanın bu en güzel gözlerine yazık değil mi? Sakın yanlış anlama. Bak şimdi önünde diz çöken ben Kaptan Manusaka adıyla sanıyla tüm dünyayı dolaşmışımdır. Tam Kisamos'tan Sitya'ya dek kime sorarsan sor, sana kim olduğumu söylerler. Sustu, gereksiz laf edip genç dulu ürkütmekten çekindi. Ama daha çok da dayanamadı. Az daha yaklaştı kadına, eğildi. Tüm başından geçenleri, serüvenlerini anlatmaya başladı. Tatlı tatlı, ninni söyler gibi. Tüm başkaldırmalarda, şu şimdikinde de nice nice tazelerin dul kaldığını, nice nice yavruların yetim, anasız, babasız, nasıl dere gibi gözyaşları akıttığını, Girit'in bir başından öte başına. İşte o da bunları düşünüp teselli bulmalıydı. Böyleydi işte Girit'in çektikleri, dertleri. Giritli olan da bunları bilmeliydi. Fazlaca komamalıydı bunlar insana. Genç dul ağır ağır başını kaldırdı. Dünyanın dertlerini, çektiklerini dinlemekten hoşlanmıştı. Kendi derdini unutuyordu. Gözlerini kuruladı, burnunu çekti, o da konuşmaya başladı. Kocasını nasıl boğazladıklarını anlattı. Elini uzatıp eşikteki kanları gösterdi. Yıkamak istememişti bu kanları. Onlara bakıp kocasını anmak, ağlamak istiyordu. Manusaka kadının saçlarını, omuzlarını okşuyor, dizlerine dokunup konuşuyordu. İyi etmişsin kadınım, ben de öyle yapmıştım karım için. Avlumuzda boğazladılar onu da. Neymiş, kocası çeteciymiş. İntikam için, öç almak için avlumuz kana bulanmıştı. Ama yağmurlar geldi, kanları yıkayıp temizledi. Taşlar yeniden aklaştı. İçini çekti, genç dulun üzerine eğildi. İşte böyle kadınım, insan yüreği taşa benzer. Yavaş yavaş yıkanıp temizlenir kanlardan, her şey unutulur. Kadının bu sözlere kızdığını görünce sırtından sıcacık barut kokulu cepkenini çıkarıp onun omuzlarına attı. Hava soğuk dedi, üşürsün.